Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avuç.
Ayrım 6.
Evet öyle ama bize göre değil. Bunu sen nasıl elde edebilirsin? Öyle bir güzel yaşayış senin için olmaz. Bak birader, sana bir şey söyleyeyim. Geleceği sevenler şimdi her şeyden, evet her şeyden el çekmelidirler. Boğuluyormuş gibi bir sesle küçük Rusyalı yanıt verdi. Korkunç şey. Düşün bir kere, başka nasıl olabilir? Yine sessizlik başladı. Düzgün vuruşlarla zamanı parçalayan saatin sakat sesinden başka bir şey işitilmiyordu. Küçük Rusyalı dedi ki, insanın kalbi ne tuhaf şey. Yarısı sever, öteki yarısı tiksinir. Böyle kalp mi olur? Peki ben sana sorarım, başka türlü nasıl olabilir? Şimdi bir kitabın yaprakları çevrilirken çıkan sese benzer bir şey işitildi. Kuşkusuz Pavel'ini okumaya başlamıştı. Kımıldamak yüreklerini gösteremiyordu. Küçük Rusyalı'ya çok acıyordu. Ne var ki oğluna daha çok acıyordu. Kendi kendine söyleniyordu. Zavallı acıma kurbanı, zavallı yavrucuğum. Birden küçük Rusyalı'ya, bırak bunları Andre dedi. Demek artık bunu ağzıma almayayım. Pavel yavaşça yanıt verdi. Bana kalırsa böyle yapmalısın Andre. Çünkü daha namusluca bir davranış olur. Küçük Rusyalı'ya kararını açıkladı. Peki böyle olsun. Ben de bu yoldan ayrılmam. Bir saniye sustuktan sonra düzgünce ekledi. Sıra sana gelince sen de acı çekersin. Geldi bile, zaten acı çekiyorum. Hem de öyle acı ki. Sen de mi? Dışarıda rüzgar evin duvarlarına çarpıyordu. Pelagi yüzünü yastıkların arasına gömerek gizli gizli ağladı. Ertesi sabah Andre onun gözüne vücutça daha küçülmüş gibi geldi. Onu kalbine daha yakın buldu. Oğlu her zamanki gibi daha zayıf, sessiz ve sertti. O gün istemeyerek, bilmeyerek, Andrem, ayakkabılarınızı onartmalısınız, sonra ayaklarınız üşür dedi. Ayrıyı alırsam başka bir çift satın alacağım. Sonra gülerek elini ananın omzuna dayadı. Belki benim asıl annem sizsiniz de beni pek çirkin bulduğunuz için doğruyu söylemek istemiyorsunuz. Pelagi hiçbir şey söylemeksizin onun eline vurdu. Ona okşayıcı birkaç söz söylemek isterdi. Ne var ki kalbi şefkat ve acıma ile daralıyordu. Dili tutulmuş gibi bir şey söylemiyordu. Mahallede öteye beriye mavi mürekkeple yazılmış kağıtlar dağıtan sosyalistler kafaları kurcalamaya başlamıştı. Bu kağıtlar işçinin mahkum olduğu kanunlardan, Petersburg'dan, Güney Rusya'da görevlerden kışkırtıcı bir dille söz ediyor, işçiyi çıkarlarını savunmak için birliğe, savaşa çağırıyordu. Fabrikada epeyce mevki olan kimi yaşlı adamlar bu sözlerden öfkelenerek, ah şu herifler diyorlardı, bunları yakalamalı, dövmeli, ta ki akılları başlarına gelsin. Delikanlılarsa o bildirilerden duydukları sevincin ateşi içinde şöyle bağırıyorlardı, bu kağıtlar hep gerçeğini söylüyorlar. İş altında ezilmiş, artık her şeye kaygısız bakışlarla bakmaya alışmış işçinin büyük çoğunluğu da tembel tembel, bunlardan bir şey çıkmaz ki. Bununla birlikte öteye beriye uçuşan kağıt parçalarını herkes ilgiyle okuyor, kimi zaman arkası kesilecek olursa birbirine soruyordu. Bugün bir şey çıkmadı, galiba vazgeçtiler. Ne var ki pazartesi yenilince o zamana dek kimsenin tanımadığı bir takım adamlara rastlanıyor, buna şuna bir şeyler soruyor, herkesi inceliyor, çekingen çekingen rast geldiklerini yokluyorlardı. Ama bütün bu kışkırtmaların oğlunun işi olduğunu biliyor, çocuğunun çevresinde bir takım adamların coşkunlukla üşüştüklerini görüyordu. Pavel hiç yalnız kalmıyordu. Zaten asıl tehlike de buradaydı. Böyle bir çocuğun annesi olarak gelecekle ilgili bir kaygıdan dolayı içini yiyip bitiriyor, çocuğun gizli gizli harcadığı emekler yaşamın pislik seli arasına saydam bir ırmak gibi karışıyordu. Bir akşam Maria Korsunova camı tıklattı. Pelagi pencerenin kanadını açınca Maria alçak sesle fısıldadı. Hadi bakalım Pelagi, hazır ol. Senin odanın kuşları artık cıvıldamayacak. Çünkü bu akşam senin evini, Mandy'nin ve Sovchikov'un evlerini basacaklar, arayacaklar. Ana ilk sözleri duyabildi, son sözleri boğuk ve korkutucu bir mırıltı içinde yitip gitmişti. Maria'nın kalın dudakları hızla birbirine çarpıyor, sivri burnu gürültülü gürültülü soluyor, gözleri açılıp kapanıyor, ara sıra sokakta birini arıyormuş gibi yana doğru kaçıyordu. Ben bir şey bilmiyorum, bir şey söylemedim, hatta seni bugün görmemiş olayım, anladın mı? Bunu dedi ve çekilip gitti. Pelagi pencereyi kapadı, içeriye baygın bir halde iskemlenin üzerine yıkıldı kaldı. Yine çocuğunu tehdit eden tehlikeyi düşününce birden ayağa kalktı. Çabucak giyindi, başına bir örtü aldı. Fedya Mazi'nin evine koştu. Fedya bir zaman hastaydı, evden çıkmıyordu. İçeri girdiğinde o penceresinin kenarına oturmuş, sağ elinin baş parmağını sol eliyle sallayarak kitap okuyordu. Bu kötü haberi işitince birden ayağa kalktı. Benzi sapsarı olmuştu. Kötü haber. Benim parmağımda da çıbağım çıktı. Ana yüzünün terlerini elleriyle silerek şimdi ne yapmalı dedi. Fedya yaralı eliyle kıvırcık saçlarını okşayarak yanıt verdi. Durun, siz korkmayın. İşte siz de korkuyorsunuz. Ben mi? Evet, hakkınız var. Pavel'e işi anlatmalı. Dur, ben ona birini göndereyim. Siz de eve dönünüz. Bir şey olmaz. Bizi tepeleyemezler. Pelagia'ya dönünce bütün kitapları topladı. Koltuğunun altına aldı. Saklayacak bir köşe bulmak için bütün evin içini dolaştırdı. Ocağın altına, fırının içine, semaverin borusuna, hatta dolu su fıçısına baktı. Düşünüyordu ki Pavel olayı haber alınca işini hemen bırakıp gidecekti. Ama gelmedi. En son yorgunluktan yarı baygın mutfakta bir tahta parçasının üstüne oturdu. Kitapları elbisenin altına yerleştirdi. Pavel ile küçük Rusya'ya gelinceye dek orada kırıntısız oturdu. Onlar gelince ayağa kalkmadan sordu. Haberiniz var mı? Pavel durgun bir gülümseyişle yanıt verdi. Elbette, korkuyor musunuz? Andre atıldı. Korkmamalı. Bunda korkulacak bir şey yok ki. Semaveri bile hazırlamamışsın. Ana kalktı, kitapları göstererek amacını anlattı. İşte bunlar için. Küçük Rusya ile Pavel gülmekten kırılıyorlardı. Pelagia rahatladı. Sonra bu kitapların kimisini alarak avluda bir yerde saklamaya gitti. Andre semaveri yakmaya uğraşırken, bunda korkulacak bir şey yok. Yalnız insanların böyle budalaca şeylerle uğraşmasından utanıyorum. Örneğin burada bir takım sarhoş herifler bellerinde kılıçlar ile, ayaklarında mahmuzları ile gelir, her yanı karıştırır, yatağın altına, ocağın içine bakarlar. Elin mahzeni varsa oraya iner, ambarı varsa oraya çıkar, yüzlerine gözlerine örümcekleri yapışır, tepinip dururlar. İçleri sıkılır, sonra yaptıklarından kendileri de utanırlar ve işte bunun için sert, zalim bir durum alırlar. Evdekilere kızarlar. Yaptıkları şeyin çirkin pis bir şey olduğunu onlar da bilirler. Bir kez benim önüme gelmişlerdi. Aradılar, bir şey bulamadan gittiler. Bir defasında beni de beraberinde aldılar, hapse attılar. Orada 4 ay kaldım. Ara sıra böyle gelip alırlar. Birkaç askerin korunması altında sokaktan geçirirlerdi. 1000 türlü soru sorarlardı. İnanın onlar akıllı adamlar değildir. Akıllıca söz söylemeyi de bilmezler. Sonra askerler emrederler ve beni yine hapse gönderirlerdi. Onlar böyle insanı gelip götürürler. Ne yapsınlar? Onlar da aylıklarını hak edecekler. 4 ay gelip gittikten sonra hapisten çıktım. İşte hepsi bu. Pelagia biraz avunduğunu gösteren bir davranışla dedi ki, hiçbir şey değilmiş gibi ne tuhaf anlatıyorsun. Küçük Rusyalı semaverin önüne çömelmiş, bütün gücüyle ateşi üflüyordu. Kırmızı kesilen yüzünü kaldırdı. 2 eliyle bıyıklarını burarak sordu. Nasıl söylüyorum? Sanki hiç aşağılanma görmemiş gibi. Andre ayağa kalktı, anaya yaklaşarak kadının başını elleriyle salladıktan sonra belirsiz bir gülümseyiş ile ''Dünyada aşağılanma görmüş insan var mıdır? Ben öyle çok aşağılanma gördüm ki artık kızmaktan usandım. Onlara başka türlü davranmadıktan sonra ben ne yapabilirim? Aşağılanma beni fena halde sıkar, iş görmekten bile alıkoyar. Ne yapayım? Önüme geçilmez ki. Sonra düşündükçe anladım ki bunların hepsinin kalbi kırılmış.'' Herkes komşusunun gelip kendisini dövmesinden korkar. Bu yüzden ilk önce o komşusunu döver. Anladın mı anneciğim? Yaşam böyledir. Sözler ağzından birer birer dökülüyor, o söyledikçe kadının kaygıları sönüp gidiyordu. Delikanlının şişkin gözleri üzgün ve ateşli gülümsüyordu. Bütün varlığında bir gevşeklik olmakla beraber güçlü ve hareketliydi. Ana içini çektikten sonra sıcak bir davranışla dedi ki, ''Tanrı sizi bahtiyar etsin Andrem.'' Küçük Rusya'da tekrar semavere döndü, mırıldanır gibi söylendi. ''Mutluluğu verirlerse reddetmem. Ne var ki ben arkasından koşup istemem ve anlamam.'' Yine ıslık çalmaya başladı. Pavel avludaki işini bitirerek gelmişti. Güvenli bir sesle, ''Artık bir şey bulamazlar.'' Tuvaletini yapmaya başladı. Ellerini yıkarken annesine dönerek, ''Bakınız ana'' dedi. ''Eğer o heriflere karşı korkaklık gösterirseniz, evde mutlaka bir şey olduğuna hükmederler. Zaten biz şimdiye dek bir şey yapmadık ki. Bunu siz de bilirsiniz. Biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Doğruluk ve adalet bizimle beraberdir. Biz bütün yaşayışımız boyunca bunlar için çalışacağız. İşte suçumuz. Bunda üzülecek bir şey var mı?'' Ana söz verdi. ''Çabalarım oğlum. Sonra kaygıyla ekledi. Madem ki gelecekler, hiç olmazsa hemen geliversinler. Ne var ki onlar bu gece gelmediler. Ertesi sabah zavallı kadın kendisiyle evleneceklerini anladığından bu korkusuna ilk önce kendisi güldü. Onlar bir ay sonra hiç beklenilmeyen bir zamanda geldiler. Vesovçikov, Andre, Pavel toplanmış gazetelerden söz ediyorlardı. Vakit geçidi. Gece yarısı yaklaşıyordu. Ana çoktan yatağına girmiş uyuyor, delikanlıların biraz kaygılı sesleri birer gürültü halinde kulağına geliyordu. Andre birden ayağa kalktı. Ayaklarının üstüne basarak mutfağa girdi. Üstüne kapıyı yavaşça kapadı. Koridorda bir kovanın dolmasını gösteren bir gürültü işitmişti. O sırada kapının kanadı açıldı. Küçük Rusyalı yüksek bir sesle "İşitiyor musunuz? Sokakta bir mahmuz şıkırtısı var." dedi. Ama hemen yatağından atladı. Titreyen elleriyle giysisini giydi. Bu sırada Pavel kapının eşiğine gelmişti. Soğukkanlılık ve güvenlikle "Siz yatınız." dedi. "Böyle iyi etmiyorsunuz." Dışarıda pencerenin kepenklerine bir şeyin çarpıp belli belirsiz geçtiği işitildi. Pavel kapıya yaklaştı. "Kimdir o?" Şimşek hızı ile gövde kapının önünde belirdi. Bunun arkasında bir tane daha vardı. Bu iki jandarma delikanlıyı iterek aralarına aldılar. Sert ve öfkeli bir ses yanıt verdi. "Herhalde beklediğimiz adamlar değil." Bu sözü söyleyen uzun boylu, kara bıyıklı, ince yapılı genç bir subaydı. Mahallenin polisi Fedyakin ananın yatağına doğru ilerledi. Bir elini şapkasının kenarına götürerek öteki eliyle yatakta yatan kadını gösterdi ve korkunç bir bakışla "İşte efendim, bu da anası." dedi. Subay gözlerini kapayarak sordu. "Pavel Vlasov mu?" Delikanlı başıyla doğrulama işareti yapınca subay "Evini araştıracağım ihtiyar kadın, kalk bakalım." diye buyurdu. Odanın içinde bir bakış fırlattıktan sonra geniş adımlarla içeri girdi. İki adam daha geldi. Bunlardan biri ihtiyar düğmeci Tiveryakov, ötekisi ateşçisi Ribin idi. Bu sonuncunun saçları kara, durumu düzgündü. Polis bu iki adamı tanık olarak çağırmıştı. Ribin kalın ve sert bir sesle "İyi akşamlar Pelage" dedi. Pelage hem giyiniyor hem de kendine yüreklilik vermek için söyleniyordu. Bu nasıl şey, geceliğin gelmek, herkes uyuduktan sonra... Oda daralmış gibiydi. Sert bir boya kokusu çevreye yayılıyordu. İki jandarma ile mahallenin polisi Rizkan, kitapları raflardan gürültüyle çıkarıyor, subayın masasının önündeki masanın önüne yerleştiriyorlardı. Öteki adamlar yumruklarıyla duvarları yoklayarak iskemlenin altına bakıyorlardı. Küçük Rusyalı ile Vesovçikov bir köşede birbirlerine sokulmuş duruyorlardı. Vesovçikov'un gözleri subaydan ayrılmıyor, küçük Rusyalı ise bıyığını buruyordu. Ana odadan içeri girince ona başıyla dostça işaret etti. Kadın korkusunu göstermemek için sallanıyordu. Ne var ki her zamanki gibi yana doğru değil, göğsünü ileriye doğru kabartarak. Bu sahte davranışla zavallı kadın gülünç oluyordu. Odanın içinde gürültülü adımlarla yürüyor, kirpiklerini kımıldatıyordu. Subay ak ve ince parmaklarının ucuyla kitapları hemen tutuyor, yapraklarını karıştırıyor, içini silkiyor, sonra bu işlere alışık bir adam haliyle onları kenara atıyordu. Kimi zaman bir kitap hafif bir gürültüyle yere düşüyordu. Herkes susuyor, odanın sıcaklığı ile ısınan jandarmaların soluklarından, mahmuzlarının şıkırtısından başka bir ses işitilmiyordu. Ara sıra bir ses "Bu tarafa da baktın mı?" diyordu. Ana arkasını duvara vererek Pavel'in yanında durdu. O da oğlu gibi ellerini göğsünde kavuşturarak subayı incelemek istiyordu. Dizleri titriyor, gözlerinin önünden bir sis geçiyordu. Derken Vesovçikov'un sesi odanın havasını yırttı. "Kitapları yere atmaktan ne çıkar?" Ana titredi. Tiveryakov sanki ensesine vurulmuş gibi başını salladı. Ribin homurdanarak sanığın yüzüne dikkatle baktı. Subay gözlerini kırparak delikanlının kımıltısız donmuş yüzüne baktı. Sonra yine parmakları kitabın sayfalarını hızla karıştırmaya başladı. Vesovçikov kimi zaman donuk renkli gözlerini öyle açıyordu ki içinden pek üzgün olduğu anlaşılıyor, bu üzgünlüğe karşı bir şey yapmamaktan doğan öfke içinde bağıracak gibi oluyordu. En sonra patladı. "Asker, şu kitapları kaldır." Bütün jandarmalar ona doğru döndüler. Sonra subayın yüzüne baktılar. Subay başını kaldırdı. İnceleyici bir bakışla adamın yüzüne baktıktan sonra burnunda bir konuşma ile buyurdu. "Toplayın kitapları." Jandarmalardan birkaçı eğildi ve yandan göz ucu ile Vesovçikov'a bakarak parça parça olmuş kitapları toplamaya başladılar. Ana oğlunun kulağına fısıldadı. "Vesovçikov sussa daha iyi eder." Pavel omuzlarını kaldırdı. Küçük Rusyalı boynunu uzattı. Ne o fısıltılar? Rica ederim susunuz. Bu İncil'i burada kim okuyor? Pavel yanıt verdi. Ben. Ya peki bu kitaplar kimin? Yine Pavel yanıt verdi. Benim. Subay iskemlenin arkasına dayanarak peki dedi. Elinin parmaklarını çıtlatarak ayaklarını masanın altına uzattı. Bıyıklarını kıvırarak Vesovçikov'u sorguya çekmeye başladı. Andre Nakodaka sen misin? Vesovçikov ilerleyerek yanıt verdi. Evet benim. Küçük Rusyalı Vesovçikov'u omuzundan tutarak geri çekti. Hayır efendim şaşırdı. Andre benim. Subay elini kaldırdı ve Vesovçikov'u tehdit ederek kendine gel dedi. Yine kağıtları karıştırmaya başladı. Kaygısız bakışlar parlak aydınlık bir gecede pencerenin arkasından bakıyordu. Dışarıda evin önünde birisi dolaşıyor, ayaklarının altında karların çıkardığı gıcırtı işitiliyordu. Subay sağ gözünü kapayarak ovuşturmaya başladı. Sonra 20 yaş dişleri gözüken ağzını açarak, ''Nakodka, daha önce siyasi kovuşturmaya uğramışsın değil mi?'' ''Evet, Rostov'da, Saratov'da. Yalnız orada jandarmalar benimle konuşurken çoğul sigarası kullanır, siz derlerdi.'' Subay sordu. Nakodka, fabrikanın içine bir takım yasak bildiriler, kağıtlar dağıtan ve yayan alçakları belki tanırsınız. Evet, evet, tanımanız gerek. Küçük Rusyalı durduğu yerden kımıldamadı. Gülerek bir şey söyleyecekti ve Sovçikov'un sinirli sesi yeniden çınladı. Biz ilk kez olarak alçak görüyoruz. Bir saniye sessizlik oldu.
Ayrım sonu.